Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Fatih Çıtlak sizlerle.
Efendim, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, saadeti, maddi ve manevi rızıkları bizleri dinleyen çok kıymetli siz dinleyicilerimizin üzerine olsun. Hatta şu anda bizimle gönül bağı olan, iman bağı olan cümle müminlerin üzerine Cenab-ı Hak rahmetini, selamını ve saadetini en güzel şekilde ihsan eylesin. Evet, Rabbimize hamdü sena ederiz. Bu cuma vakti, bu güzel eşref saati, efendim bütün bir haftanın güzelliğinin cem olduğu bu dakikalar, şu saatleri idrak ettirdiği için Cenab-ı Mevla-i Müteale hamdü sena eder. Bize insanın, günlerin, gecelerin kadrini bildiren, gece ve gündüz kendi kadrini kendisiyle bildiği Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, evet, biraz serde radyoculuk da var. Radyo programı efendim bizim eski aslında yaptığımız, eskiden beri icra ettiğimiz işlerden idi. İş olarak görmedik, hep amatör ruhla aynı şekilde yaptık. Zaten Moral FM'in de bünyesinde bulunan diğer programlarda aynı ruhu bütün efendim kardeşlerimizde, abilerimizde görmektesiniz. İşte biz de malum bu aileye, bu programla dahil olmuş olduk. Adettendir efendim. Şimdi biz bugün canlı yayındayız. Canlı yayında olmamız hasebiyle en önce bir canlı olabilecek telefon numarasını size vermiş oluruz. Arkadaşlar neticede bunu aradaki zamanlarda da, programın ilerleyen dakikalarında da size tekrar belki duyururlar. 0212 654 4551 0212 654 4551 ve 52. Evet, 654 4551 ve 52 numaralarından canlı yayın için telefon müracaatında bulunabilirsiniz. Bilhassa son bölümü, yani son 25 dakikalık, yarım saatlik bölüm, 3. bölümde biz bu telefonları değerlendirmek isteriz. Şöyle bir kimlere hitap ediyoruz, kimler bizi dinliyor? Hakkıyla size takdir edersiniz ki öğrenmek isteriz. İyi bir şey olur diye düşünüyoruz. Bakalım. Bir de ayrıca cep telefonundan mesaj göndermek isteyenler, mesajlarının başına moral yazıp, bakın görüyorsunuz, yani moraliniz bozuk olmasın, hemen ne yapıyorsunuz? Moral yazıyorsunuz. Bilhassa morali bozuk olanlar arasın diye bir talebim olmayacak ama en azından moral vaat ediyor bu SMS numarası. Moral yazıp boşluk bırakacaksınız. Sonra da 3969'a gönderebilirsiniz. 3969'a moral yazıp boşluk bıraktıktan sonra 3969'a yazdığınız mesajı gönderebilirsiniz. Son bir şey daha efendim. Bu arada artık program içinde hazır oluyorsunuzdur herhalde. Yani işin taktiği bu. Bunu başta söylememin sebebi bu. Birazdan Mesnevi ve Hikmet konuşmaları başlayacak. Daha doğrusu nakledeceğiz efendim. Çünkü bu hikmetler, bu Mesnevi'nin bu güzellikleri, bu derinlikleri bize ait değil. En önce bir onda anlaşalım. Ama onun için bile bir hazırlık yapmak icap eder. Çünkü dinleyen, söyleyenden arif gerek. Sizler kalbinizi, aklınızı şurada anlatılan manalara yoğunlaştırdığınızda, odaklandığınızda, eski tabirle teksif ettiğinizde ne olmuş olur? Elbette bir güzellik zuhur eder. İnternet sitemizden mesaj göndermek isteyenler www.moralfm.com.tr veya com.tr, artık biliyorsunuz, moralfm.com.tr'ye, sitemize girdiklerinde sol üst köşede bulunan mesaj gönder butonunu kullanarak bize mesaj gönderebilirler. Fakat bir kardeşiniz olarak ve senelerdir de acizane program yapan bir kardeşiniz olarak konuyla alakalı sorularınızı almayı gerçekten isterim. Bir de hem sizi güldürmüş olayım, iki örnek vereyim size ne olmayacağını anlatmak için. Mesela bazen çok geniş bir soru soruluyor. Yani deniyor ki, ne bileyim, Allah'a kulluk nedir? Hayda, şimdi Allah'a kulluk nedir dediğinizde birkaç yüz cilt kitap ister. Allah'a kulluğun alametlerinden bir güzel şeyi zikreder misiniz dese anlayacağım. Allah'a kulluk nedir? Şimdi bunun tarifleri var ama neticede bazı sualler vardır ki onlara cevap vermek yüzlerce suali doğurabilir. Veya bendeniz inşallah bunu kitabıma da kaydedeceğim. Mesnevi dersi yapıyorsunuz bir salonda, konferans salonunda neyse. Çıkışta bir kardeşimiz, ablamız geliyor diyor ki hocam çok merak ediyorum, sohbetinizi zevkle dinledim. Estağfurullah efendim, işte acizane konuşmaya çalıştık. Bir şey sorabilir miyim? Heyecanlanıyorsunuz. Hani anlatılanlarla alakalı bir nükteyi yakaladı veya bir açığımızı yakaladı, bak anlatma fırsatı doğdu diye. Ve soru şöyle geliyor, kurşun döktürmek caiz midir diyor. Siz o anda sırtınıza kurşun dökülmüş gibi bir hal alıyor ve hemen oradan çıkıp kurşun döktürme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani şimdi arz etmek istediğim bu. Benim çocuğum var, hiç şey yapmıyor, söz dinlemez. Arkadaşları çok kötü, ne yapayım? Efendim biz bu sorulara bakamıyoruz. Yani kendi muhtaç bir dede, gayrı kaldı kime himmet ede. Bak oradan Tom Meister arkadaşım da diyor ki en güzel sözü buydu diyor. Evet, destekliyor bizi. Yani dolayısıyla konuyla alakalı olmasını istirham ediyorum. Evet, şimdi Mesnevi Manevi denilen bir eser var bu dünyada dostlar. Yani bu kubbe, bu masmavi atlas kubbenin altında, aslında bu kubbenin altına sığamayacak kadar büyük bir mana, bir ete kemiğe bürünmüş Hazreti Muhammed Celaleddin Rumi diye inmiş, nüzul etmiş, beşer olarak bize haktan, hakla hakikati vaz eden bir insan olarak arz-ı endam eylemiş. Allah Teala'nın lütfu. Cenab-ı Hak benim Habibi Edibim yaratılmıştır. Alemlerin fahrettiği ve rahmetellil alemin olan zat gelmiştir. Onun hiçbir güzelliği meçhul kalmayacak. Onun hikmetine medyun ve meftun olanlar elbette onun sırrını her geçen gün ta kıyamet sabahına kadar anlatacak. İşte onlardan biri de bakın da görün, o nur olan peygamberden nasıl bir nur almış ve size hangi mahfelden sesleniyor. Adına mesnevi denmiş, mesnevi manevi denmiş ama aslında bu bir Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Bu bir hadisi şerif meali ve tefsiridir. Efendimizin ahlakını kalbe indiren bir manevi iksirdir deseler isim çok uzun olurdu. İşte o isim uzamasın diye mesnevi manevi demişler ve kalmış. Efendim niye bu kadar önemli? İleriki programlarda belki bu kadar anlatmayacağız ama maalesef kardeşler hala mesnevi manevi duyduğu halde eline alıp bir satırını okumayan insanlar var. Nerede? İşte tam burada. Şu Türkiye'de, şu İstanbul'da, hatta Konya'da. Dostlar, işte o mesnevi manevi denilen o muhteşem deryadan, o tefsir kitabından bakın bizlere hikmeti sevdire sevdire beyan eden Cenab-ı Pir Kuddüs'e Sirruhul Münir ne buyuruyor? Şöyle bir başlık var. Her vaaza başlayışında zalimlere merhametsiz, evet zalimlere merhametsiz ve itikatsızlara dua eden vaizin hikayesi. Allah Allah. Evet, yanlış duymadınız. Bendeniz de yanlış okuyup okumadığıma bir daha baktım. Vaaza başladığında bir adamdan bahsediyor. Başlık böyle. Bu adam merhametsizlere, zalimlere, eşkıyaya dua ediyormuş. Allah Allah. Fakat dikkat çekici bir durum değil mi? Dokundurmadan edemeyeceğim. Ya ne olur Allah rızası için şu cuma hutbelerinde, şu vaazlarda Allah rızası için. Ya şu cemaatin damarına dokunun be kardeşim. Allah rızası için ya. Yani bir metinden okumak donuk konuşmayı gerektiriyorsa, o metni 20 kere oku kardeşim. Heyecanlı ve kalbini de koy. Tıpış tıpış kendi rızasıyla diz çöküp gelen şu cemaatin 15 dakikasını dinlemesini bütün bir haftaya yayılacak mana haline getiriver kardeşim. Nerede bu heyecan yahu? Bu heyecan ne zaman kaybettik biz? Hutbeye başladığında cemaat uykuya niyet eder bizde. Şöyle bir yayılır. Evet, hutbe başladı. Elhamdülillah, elhamdülillah. Niyet ettim şöyle kestirmeye, şekerleme yapmaya der. Ya duymuştur hocadan da, dizüstü oturduğunda veya böyle güzel usturuplu oturduğunda uyusa bile abdesti kaçmaz. Hocanın ne dediği önemli değildir. Saatine bakar. Zaten rutindir o. 10-11 dakikada bitecektir en baba hutbe. Ondan sonra da 2 rekat kılacak. Son sünnette kılmadan kaçacaktır. Ya o hutbeyi 5 dakika, 3 dakika yap. Ama öyle bir konuş ki karşıdaki insanın, mümin kardeşinin buradan çıkıp gittiği zaman bir hafta gelmeyeceğini düşünerek konuş. Dışarıda boğuşacak, onu bekleyen ve yutmak üzere iştahı kabaran, ağzından salyalar akan bir dünyaya çıkacak o. Muhafaza olduğunun farkında değil o yavru, o kuzucuk. Dışarıya kurtların, tilkilerin, sırtlanların yanına çıkacak. Böyle mi ikaz edilir? Sonra hutbe celal makamıdır kardeşler. Bakın ben Deniz Acizane Mehmet Zahid Efendi Hazretleri'nin hutbelerini hatırlıyorum. Şeker gibi tatlı tatlı, gevrek gevrek o muhabbetiyle, bütün cemaliyle Ramuzul Ehadis dersleri yapardı. Sohbetleri de öyle olurdu. Fakat hutbeyi bir çıkardı. Aman ya Rabbi, nereden geldim ben buraya derdin. Ne oluyor derdin. Şu anda dünyanın sonu gelmiş, bu Hazret ondan mı böyle bağırıyor derdin. Bir heyecan olur ya. Cumalar uyutmaya getiriyor. Olmaz kardeşim, olmamalı. İşte bakın Hazreti Pir'in Mesnevi-i Manevisiyle dalga geçenlere söylüyorum bunu. Bakın nasıl bir kıssayla neye işaret ediyor. Buyuruyor ki vaaz dediğin, vaiz dediğin en azından o anlık hem kendisinin hem cemaatin dikkatini çekmeli. Oradan aldığı için böyle böyle yapılmıştır. Böyle böyle alınınca şöyle şöyle olunmuştur. Şu tonda ben konuşayım, siz bile uyumaya başlarsınız. Ya bir bakın. Allah rızası için bir benim hitabetim yok. Bunun hitabetle alakası yok. Hutbenin hitabetle alakası en son zurnanın son deliğidir. Hutbe kalp işidir. Hutbe Allah için, ümmeti Muhammed'e hizmet için orada çerağı gibi yanmak demektir. Yani fakirin sahası olduğu için söylüyorum. Arz edebiliyor muyum efendim? Bu hususta çok dikkat etmek lazım. Ve burada cemaatin kendisini beğenmesini değil, ses indirip kaldırmalarla, dinlemelerle hava basmak için değil, bir insanın kalbine girebilmek için ne yapıp edip o şekilde konuşmak, gayret etmek lazım. Acizane. İşte vaizin biri böyle yapıyormuş. Merhametsizlere dua ediyormuş. Ya Rabbi merhametsizlere, şakiye, eşkıyaya sen bol bol nimet ikram eyle. Bilmem ne falan deyince ne oluyor cemaat? Rutin bozuldu. Ezber bozuldu. Uyur mu adam? Ne diyor bu ya? Dedi. Ayağa kalktı. Şöyle devam ediyor. Efendim. Hazreti Mevlana. Anyeki vaiz çu bertahtı amedi. Evet. 12.543. beyit. Bir vaiz kürsüye çıkınca yol kesici eşkıyaya dua ederdi. Elini kaldırır, Ya Rabbi kötülere, müfsitlere, isyancılara merhamet eyle derdi. Allah Allah. Hayır sahipleri ile istihza edenleri, dinliyor musunuz dostlar? Hayır sahipleri ile istihza edenleri, kalben inkar eyleyenleri, manastırda oturanları mağfiret buyur Ya Rabbi. Adam böyle dua ediyor. Cemaat de bunu duyuyor. O temiz kişilere ve habislerden başkasına dua etmezdi. Ya Rabbi salihleri şöyle eyle, zulüm gören Müslümanları böyle eyle. Kaç ders var şu anda? Kaç ders var burada dikkatli dinlerseniz, sabırla takip ederseniz. Habislerden başkasına dua etmezdi. Ona dediler ki, senin bu hareketin adet değildir. Sen adeti bozdun. Sen her zamanki bizim bildiğimiz cuma hocalarının vaazlarına benzemiyor senin vaazların. Cuma hocaları derken, Cuma'yı iş gibi gören hocalara sözümüz. Çok azdır bunların adedi. Yoksa elhamdülillah son 7-8 senedir çok güzel hocalarımız yetişmeye başladı ve zaten cemaatte de tesiri görünüyor. Adet değildir senin böyle konuşman. Sapıklara dua etmek ne zamandan beri mürüvvet oldu diye çıkışıyorlar. Vaiz cevap verdi. Lütfen dinleyin. Ben onlardan iyilik gördüğüm için haklarında dua etmeyi adet edinmişimdir. Onlardan iyilik gördüm ben. Bana karşı o kadar kötülük ve zulümde bulundular ki beni şerden hayra attılar. Allah Allah. Tekrar söylüyorum. Bana karşı öyle bir güzellikte bulundular, o kadar zulmettiler, o kadar üzerime geldiler ki onlar sayesinde ben şerden hayra döndüm. Ya. Ben ne vakit dünyaya meyletsem onlardan bir dayak yedim ve bir yara aldım. Ben tam dünyaya meylediyordum, heva hevesime uyuyordum. Geldi zalimin biri, beni dolandırdı. Birisi iftira attı. Birisi benim dedikodumu yaptı. Birisi kandırdı. Kimisi de hakaret etti. Onların açtıkları yaradan cani bir ilahiyeye sığındım ve sığınırdım. O kurt gibi olan zalimler beni yola getirdiler. Yani bu kurtlar kenardan hırlıya hırlıya, har har har yapa yapa benim yoldan çıkmama mani oldular. Bir baktım ki sağımda kurt yabani, bu tarafta canavar zebani. Ben de aman yoldan çıkmayayım diye korkuma hep yoluma sarıldım. Şimdi bu söz nereye gidiyor? Şimdi bir düşünün kardeşler. Biz Halep-i Şam'ı bilir miydik? Mısır'daki Rabiyetül Adeviye meydanından haberimiz olur muydu? Doğu Türkistan'ı hangi baba yiğit coğrafyada gösterebilirdi? Biz Umre'ye, hacca, tavafa gittiğimizde kendi, neyse şimdi söylemek istemiyorum, kendimizi kurtarmak için tavaf eder, dua eder bir halde senelerce bu şekilde yaşadık da hiç mümin kardeşlerimize dua etmeyi düşündük mü? Bunlara biz ne zaman başladık? Birbirimizden ne zaman haberdar olmaya başladık? Burada şeytanın avukatlığını yapmıyorum. Ama mümin kardeşlerimiz zulme uğradıkça, ya ne oluyor dedik ya? Bu ne acayip, ne habis bir dünyaymış. Ya biz bu batıyı medeni zannediyorduk. Çok affedersiniz tırnak içerisinde, ilmi tabiri bu olduğu için söylüyorum. Ne kadar şerefsizlermiş. Yani bu insanlar, bakın şu anda Türkiye'de bulunan 500 bine yakın mülteci var. Suriye'den gelmiş. Biz bunlara şu anda 3 milyar dolara yakın para harcadık. Yurt dışından gelen yardımların miktarı ne kadar biliyor musunuz? 160 milyon dolar değil. Bak bütün dünya ülkelerinden Türkiye'ye gelen yardım 160 milyon dolar değil. 3 milyar dolar yardımı kim yaptı? Sen yaptın kardeşim, sen. Hani aklın hiçbir şeye ermiyordu ya senin. Sen sadece beşi kılıp yatıyordun ya, yiyip aşı yatıyordun. Verdiğin sadaka belliydi. Gittiğin cami belliydi. Şimdi öyle mi oldun sen? O zalim, adı Esed, kendi eşek olan, o kadar zulüm yapan kişinin vesilesiyle dayağı ve sopayı vücudundan bir parça, artık o Şam, Halep senin vücudunda hangi kısma tekabül ediyorsa neticede seni vurdu. Sen dedin ki olur mu yav dedin. Olur mu dedin yani. Hemen elinde ne varsa oraya sarf etmeye başladın. Müminden seni haberdar etti Allah. Görene, ibret alana, eşkıya bile hakkı hatırlatır. Körene, ama körene, kör olana hak velisi de gelse, hak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de gelse, Ali'yi de görse yine göremez, yine göremez. Bakar bakar kendini görür. Bakar diye Arapça da ineğe derler, sığıra derler. Göremez. İşte burada vaiz uyandırıyor cemaati. Ben diyor eşkıyaya, merhametsize. Ya ne demek istiyor? Yol budur kardeşim, yol budur. Senin bu yoldan başka dostun yoktur. Bu yolun yolcusu olmaya bak. Neden? Aynı yolda bu yolun rehberi ve kandili olan birçok evliya vardır. Sırat-ı müstakimin kendisi zaten Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu defaatle söyledim. Siz moral efem dinleyicilerine tekrar söylüyorum. Efendimizin biliyorsunuz çok adı var. Kaç tane adı olduğunu söylesek şimdi telefonlar da kilitlenir. Ama işte meşhur olan 260 küsur, 290 küsur diyenler var. O kadar değildir, daha da fazladır. Fakat meşhur olan hadis-i şeriflerle ve hadis-i şeriflerin içerisindeki dua metinleriyle sabit olan isimlerden ikisine dikkat çekmek isterim. Birisi Sıratullah, Allah yolu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir adı da Sıratullah'tır. Diğer bir adı da Sıratun Müstakim'dir. Sıratun Müstakim. Evet, Sıratun Müstakim aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 200 küsur olan iştihar etmiş, hadis kaynaklarında sabit olmuş isimlerindendir. Biz merhametsizleri gördük de hak dost gayrısı yok demedik mi? Bir kul derdinden yarasından Cenab-ı Hakk'a tazarruda bulunur, hastalığından yüzlerce şikayet eder. Yukarısında diyor ki, ey akil kimse, onlar benim salahıma sebep oldukları için haklarında dua etmek bana vaciptir. Ya Rabbi şu merhametsizlere sen merhamet eyle. Şu hakkımda iftira edenlere sen merhamet eyle. Hakikaten fakirin bile hayatında ve eminim ki hepinizin de hayatında buna benzer şeyler olmuştur. Öyle zalim, öyle iftiracı, öyle süfli. Belki bizden değil, benden daha aşağı değildir manen, bilemiyorum. Fakat o kötü sıfatı benim üzerimde zuhur ettiği için arka planını göremiyorum. Yani önü böyleyse arkası nasıldır onu bilemiyorum işin açıkçası. Fakat hiç böyle Allahsızmış gibi, yani sanki bir inançsız, imansızmış gibi iftira eden, kuyu kazan insanları görünce korkuyorsun kardeşim. Evradını arttırıyorsun, eskarını arttırıyorsun, Kur'an okuyorsun. Aman ya Rabbi, ne olur ya Rabbi, sen beni bu insanlarla imtihan etme diye Allah'a yalvarıyorsun. Halbuki ondan evvel neydi? İnsanlarla haşir neşirdin. Bir kul derdinden yarasından Cenab-ı Hakk'a tazarruda bulunur, hastalığından yüzlerce şikayet eder. Cenab-ı Hak buyurur ki, sen niye hastalıktan dert yanıyorsun? Bak, hastalık sayesinde bana yalvarır oldun. Hastalık olmasaydı bana dua ediyor muydun? Etmiyordun. Seni bizim kapımızda tard ettiren ve uzaklaştıran nimetten şikayet et. Senin keyfin kekakken bana dua etmiyordun. Tuzluları, yağlıları, güzel güzel kanepeleri, binlenmeleri, hiçbir yerin ağrımadan o güzel kalıbın bedenin vardı ya, zevkten zevke koşan bedenin. Seni bana, beni sana unutturan onlar değil miydi? Evet. Sen onlardan şikayet etsene. Bu hastalığın garibim ne günahı var? Beni hatırlayasın diye ben sana hastalık gönderdim de Allah dedin. Hem de samimiyetle. Hakikaten ben Deniz'de düşünüyorum şimdi. En samimi Allah ve Allah demem. Aman ya Rabbi diye yalvarmalarım. Sancılarım da oldu. Hastaneye yatıyorsun. Nasıl inliyorsun biliyor musun? Allah'ım diyorsun. O ağrı gelmeden seher vakti bir kere öyle Allah desen semavat ayağına iner. Diyemiyorsun ama. O yüzden Allah Teala hastalıktan şikayet eden zata öyle dermiş. Hastalıktan niye şikayet ediyorsun? Beni sana unutturan zevkinden, safandan, nimetimden şikayet et de onu senden alayım dercesine bir hitap gelir diyor. Evet. Şöyle bir şey söyleyelim ve bir araya gidelim. Hakikatte her düşman senin ilacın ve iksirindir. Senin rızanı arayan bir dostundur. Onun şerrinden ve zulmünden tenhalara kaçar. Allah'ın lütfundan yardım dilersin. Hadi bakalım. İşin bir de bu tarafına bakın dostlar. Görüşelim. İnşallah bendeniz sizi burada bekliyor olacağım.
Cep telefonlarınızdan mesaj yollamak için telefonunuzun mesajlar bölümüne girip mesajınızın başına moral yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı yazıp 3969'a gönderebilirsiniz.
Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet dostlar, tekrar sizlerle beraberiz. Canlı yayın telefon numaralarımızı size daha evvel hatırlatmıştık. 0212 654 45 51 ve 52. Cep telefonlarından mesaj göndermek, SMS göndermek istediğinizde de moral yazıp boşluk bırakıyorsunuz, ama inşallah hayatınızdaki moralinizde boşluk olmaz. Moral yazıp boşluk bırakıyorsunuz, 3969'a gönderiyorsunuz. İnternet sitesinden de mesaj göndermek isteyenler moralfm.com.tr sitesine girdiklerinde sol üst köşede efendim bulunan mesaj gönder butonundan mesajlarını bize gönderebilirler. Bu arada bazı mesajları fakir görüyorum. Gelen bazı mesajlar var. Tenkit olarak da gelenler var. Zaten bendeniz müsaadenizle Moral FM'in zaten yüksek bir morali olduğunu düşünerek tenkitleri daha ziyade almak, soru ve tenkitleri almak istiyorum. Hatta kardeşlerimden rica edeyim, takdir açısından, teşekkür açısından bir şey göndermelerine ihtiyaç yok. Dua etmeleri kafidir. İyi dileklerinizi belki Moral FM bünyesindeki kardeşlerimize, programı şöyle izliyoruz, şöyle istiyoruz tarzında da tabii ki takdirleriniz belki geçerlidir, önemlidir. Fakat şahsım adına herhangi bir takdire, teşekküre hacet yok. Problem varsa o problem üzerinde duralım. Yani biz zaten birbirimize Allah için bir muhabbetimiz, bir saygımız, sevgimiz olduğuna kaniyim. Dolayısıyla tenkitlerinizi de beklerim. Şimdi burada gördüğüm birkaç not var. Onlar birike dursunlar. Biz çünkü şu ilk bölümde anlattığımız özelliklere hiç ara vermeden, yani programda ara verilse bile bir sohbete ara vermeden devam edelim diye düşünüyorum. Çünkü sırada Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin Mesnevi'nin bu beyitlerine ve burada anlatılan insana, muhatap olan insana söyleyecekleri var. Evet, o da bu mevzuyla alakalı bize derin hikmetleri böyle nazarımıza verebilecek sözlerle iştirak edecek. Fakat şöyle demiştik ilk bölümde, daha doğrusu Hazreti Pir hakikatte her düşman senin ilacın ve iksirindir. Senin rızanı arayan bir dostundur. Evet. Onun şerrinden ve zulmünden tenhalara kaçar. Allah'ın lütfundan yardım dilersin onun sayesinde. Yani düşün. Şimdi bakın, burada nükteye bakar mısınız? Vaiz düşünün, camide bir vaaz veren insan. Bizi konuşuyor konuşuyor. Hani Allah'tan bahsediyor, peygamberden, dinden, imandan bahsediyor ama biz böyle uyuklar. Abi şu vaaz bitsin de ben tekrar geçeyim, güzelce çayımı falan içeyim, işime bakayım. Zaten haftanın son günü diye dinliyorsun. Fakat Allah'ın gönderdiği sana vaaz eden hastalık ve sıkıntı seni uyutmuyor kardeşim. Seni bir uyandırıyor. Ne oluyor ya diyorsun. Hani Karadeniz'de bir zikire girmiş. Bilmiyor da cezbeye gelmeyi, tecrübesi yok. Merak ettiğinden de ön halakaya düşmüş. Allah Allah Allah diye zikir başlayınca adam titremeye başlamış bizim uşak. Ondan sonra ne oluyoruk ya Rabbi? Ne oluyoruk diyormuş, titriyormuş. Yani tepkisini de koyamıyormuş. Bendeniz vakfı kebirli olduğum için bütün Karadeniz fıkralarını anlatmak üzere telif hakkım, patentim var. Rahat rahat konuşurum. Kimse niye Karadenizlere çatıyorsun diyemez. Aha ben de işte vakfı kebirdenim. Efendim, şimdi şunu anlatmak istiyoruz. Vaaz seni ikaz ediyor da anlamıyorsun. Kendime söylüyorum bu sözü. Fakat bir hastalık geliyor. O hoca efendi, nefislerinizi hesaba çekin, Allah soracak diyor, dinlemiyorsun. Hastalık bir geliyor, ölürüm belki diyorsun, bütün hayatın hesabını yapıyorsun. Acayip iş değil mi? Bir musibet geliyor, bir an geliyor, bütün yaptığın kabahatlerin hepsini düşünüveriyorsun. Acaba hangisinden oldu diye bak. E şimdi sen buna nasıl hakaret edersin diyor Hazreti Mevlana. Vaizin ağzından. Evet. Ve yine hakikatte dostların düşmanlarındır ki seni meşgul ederek huzuru ilahiden uzaklaştırırlar. Sen diyorsun ki abi benim çok iyi dostum, ne? Vallahi abi biz haftanın 5 günü inanır mısın? Yeriz, içeriz, dolaşırız, beraber maç seyrederiz. Geçenlerde sinemaya gittik, amma gırgır oldu, filanca da partiye gittik, orada bilmem ne yaptık. Ne oldu? Hayat bu mu? O dost mu? Hangisi seninle beraber kabre girecek? Hangisi sana bir katkıda bulundu? Camiye dediğinde o dostlardan birisini buluyor musun? Rahmetli Gönenli Mehmet Efendi hocam hastanede yatıyordu. O son rahatsızlığı artık had safhaya varmıştı. Kulakları çınlasın, belki bizi dinliyordur. Dinlese de dinlemese de çok şey değil, önemli değil de. Yanımda bir arkadaşımı da getirmiştim. Bendenizde hususi bir kart vardı, ziyaretçi kartı. Herkes içeri almıyorlardı. Allah razı olsun. Rahmetli Vehbi abi, oğlu Vehbi abi. Sen hocanın manevi oğlusun. Benim kartımı al. Bazen sen nöbet tutarsın. İstediğin zaman ziyarete gelirsin diye. Fakire kendi kartını vermişti. Vakıf kurabada yatıyordu. Şöyle baktı. Hoş geldin evladım dedi. Şefkatle baktı. Allah tekrar görüşmeyi nasip eylesin. Ahirette de yanından hiç ayrılmamayı nasip eylesin inşallah. Sonra bendeniz yanımdaki arkadaşı da müşkülleri vardı, manevi problemleri vardı. Sadrında düğümlü kalmış ukteleri vardı. O efendiyi görür, Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerini görür de nazarıyla birçok şey fütuhata erer diye acizane düşünmüştüm. O zamanlar böyle saftirik hallerimiz vardı. Onu da gösterdim. Dedim ki efendim böyle böyle. Arkadaşım da yanımda. Yani siz rahatsız etmek istemeyiz ama bir görse. Neticede sen bir geri çekil dedi. Arkadaşımı aldı. Onunla bir iki üç dakika beraber bir şeyler konuştular. Ben deniz dışarıda bekledim. Arkadaşım sonra, bir hafta sonra falan dedi ki, bak demiş Gönenli Mehmet Efendi, bu arkadaşlığınızı sakın bozmayın. Ne olursa olsun bozmayın. Çünkü iyi dost seni iyi yerlere götürür. İyi dost seni iyi yerlere götürür. Kur'an-ı Kerim'de veli, dost, Allah dostlarının tarifi de böyledir. Onlar sizi zulmetten nura çıkartır. Şeytanın arkadaşlarıysa sizi nurdan zulmete, bataklığa çeker diyerek Cenab-ı Hak iyi ve kötü dostu ayırıyor. Biz ekseriya iyi dediğimiz dostlar bizim heva ve hevesimize göre konuşan, bizim sırtımızı sıvazlayan, gaflete vesile olan insanlardır. Bu mudur dost? Ya işte Hazreti Pir ve şöyle bir ifade kullanıyor. Ondan sonra da Hikem-i Atayiye'den örnekler vermeye devam edeceğim inşallah. Evet, bu arada tıklıyorum. Tabir ediyorlar ya, onları da görmek üzere efendim maillerinize de SMS'lerinize de bakıyorum. Şimdi şuraya, şu kısmı da okuyalım, devam edelim efendim. Buyuruyor ki Hazreti Pir, adına porsuk denilen bir hayvan vardır. Yani porsuk diyor millet. Tabii bunu şimdi National Geographic'i seyreden, Discovery Channel'dan bilinmesine kadar her türlü hayvandan haberdar olan ama hala insanı bir türlü keşfedemeyen neslimize anlatmaya pek gerek yok gibi geliyor. Çünkü o zamanlar tilkiyi, sırtlanı falan bilirlermiş ama insan tanırlarmış. İnsan sohbetinde bulunurlarmış. Şimdi bizimkiler sohbet alakasına gitmiyor, bol bol hayvan seyrediyorlar. Gördüm ulan maymun neresinden çıkarttı çekirdeği, ana diyorlar. Bak falancanın örümceklerini görüyor musun, kaç tane varmış. Ula bu kalemi nasıl da renk değiştirdi. Hayvanı keşfetmek. Aslında hayvandan da dostlar ediniyoruz. Kediydi, köpekti falan filan. Bizim egomuzu en iyi yansıtabilecek olan şeyler. Merhametle falan alakası yok. O merhametin, merhameti sen oradan tutarsan ben sana öyle örnekler veririm ki. Özenle kestiği ciğerleri kendi Etiler'deki mahallesindeki kedilere yediren, gidip oradaki en lüks marketten kendisi için bile seçemeyeceği kedi yemini, mamasını, köpek mamasını bulup onları büyük bir şefkatle ah canım diye seven nice insanlar vardır ki yanından bir Müslüman geçtiğinde Allah cezanı versin diye de hakaret eder, edebilir. Biz burada nifakı körüklemiyoruz. Merhametse bu niye insana ya mübarek bu kişinin ille onun gibi hayvan mı olması lazım senden merhamet görmesi için? İnsan olmak mı suçu? Demek ki o merhamet değil aslında. O insanın ancak hayvani alemde geçerli olabilecek kadar birbirini tanıma dairesinde kalan, benliğinde sevgiyi sınırlayan hakla değil, hakkın verdiği emanetle ama onun da kabuğuyla oyalanan insanların merhamet algısının hayvanlara yansımasından ibarettir. Hiç kusura bakmayın. Bendeniz senelerce bunun tahlilini yapmışımdır. İkisi beraber olan yok mu? Var. İnsana şefkatli olan ancak hayvana hakkıyla şefkat edebilir. İnsanda hak ve merhameti göremeyen ahirete bile gitse hakkı göremeyecektir. İnsanda hak ve hakikat tecellisini göremeyen dağ başına çıkmakla hakkı bulamayacaktır. Cemiyette hakkı fark edemeyen tenhada hakkı fark edemeyecektir. Bu bir kaidedir. İnsandan daha büyük bir metin, insandan daha iyi ayetleri açıklayan bir canlı yoktur. Yaratılmamıştır. Evet. Neyse. Porsuk denilen bir hayvan vardır diyor Hazreti Pir. Baba sen onu geç biz biliyoruz diyorsunuz. Doğru haklısınız. Yani orada hep o zamanda Hazreti Pir zamanında insanlar daha çok ön planda olduğu için tanınması. Hayvanlar hakkında pek malumat olmadığından Hazreti Pir bunu biraz böyle detaylandırmış. Bakın ne buyuruyor. O hayvanı değnekle vurulunca o hayvana değnekle vurulunca iyi olur. Değnek darbesiyle şişmanlar. Hatta bunu foklara da yapıyorlar biliyorsunuz. Kuvvetlice vuruyorlar. O vurma ve darbenin şiddetinden zalim cani herifler vücut tabi bir tepki olarak kendisini korumaya altına almak için bir sıvı ve yağ tabakası hemen donan efendim sertleşen soğuyan bir sıvı yayıyor ve etrafını yağla kaplıyor, korumaya alıyor. Niye dövüyorlar öldürmeden evvel? Derisini rahat yüzebilmek için. Porsukları da beslemek için böyle arada bir vururlarmış. Vurdukça hayvan semizleşirmiş, affedersiniz. Şimdi buyuruyor ki, müminin de canı, aslında müminin canı demiyor burada, asıl metinde nefsi mümin, nefsi mümin. Yani en dış tabakası, müminin dıştaki candan kasıt, yani niye böyle söylüyorum dostlar, başınızı ağrıtmak istemem, çok uzatmak istemiyorum ama, yani can denildiğinde o biraz daha farklıdır. Yola girmiş olan nefse can denir. Yola girmiş olan nefse can denir. Ama dışta kalan, henüz terbiye görmemiş olan kısmına nefis denir. İşte müminin terbiye görmemiş kısmı, yani nefsi, porsuk gibidir. Hastalık ve yaralı olmak gibi meşakkatlerle kuvvetlenir ve semirir. Hani nefse gelen, nefsin efendim dıştaki kabuğumuza gelen darbeler, sıkıntılar, mihnet, meşakkat ve hastalıklar bizi ne yapar? Mukavemetli kılar diyor. Ruhen mukavemetli kılar. Hazreti Pir'in ayrıca burada bir kerameti de var tabii. Biliyorsunuz bu asrın en büyük buluşlarından birisi aşıdır. Aşı nedir? Yavaş hareket eden veya ölü olan hastalık mikrobunun, virüsünün vücuda zerk edilmesidir. Vücut bu yavaş olan, bir nevi eline oyuncak gibi verilip alıştırması yaptırılan mikrobu tanır. Ona göre hemen stilini geliştirir. O mikrobun sahicisi geldiği zaman da hemen onunla baş eder, onu öldürür, bir şekilde izale eder. İşte mümin de hastalık gördüyse, meşakkat gördüyse ne olur o onda bir kemal başlar. Sıkça söylediğim fakat ne kadar söylense de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen meşhur bir söz var. Bedeni alakadar eden meşakkatlere acı denir. Bedeniniz, yani burada duruyorsunuz. Şimdi ben burada dururken diyelim Allah muhafaza işte bir elimi sıcak çaya değdim. Ki sıcak çayı birazdan getirecekler ümit ediyorum. Sıcak çaya dendi, elimi ne yaptım? Tenim yandı. Ya buna acı denir. Buna ızdırap duydum denmez. Ruhu alakadar eden acılara, meşakkate ızdırap denir. Izdırap. Darp kökü vardır orada. Darp kelimesinden müştak. Neden? Ruh onunla yüzleştiği zaman diğer alemlerin farkına ve diğer alemlere gitmeye bir iştiyak kazanır. Oraya rağbet eder. Bir heyecan vardır, bir dinamik. Ruh çok dinamiktir. Biz zannederiz ki nefsimiz bizi kudurtuyor, coşturuyor. Hayır. Nefsin ruhun enerjisini alarak seni başka yere sokuyor. Yani sen raynada tepiniyorsan aslında ruh kuvvetini kullanıyorsun. Hak enerjisini kullanıyorsun. Sen onu enerji içeceğinden geldi zannediyorsun. Halbuki öyle değil. Sen zorla o ruhu tepindiriyorsun. Yani eşek ne işe yarar? Bellidir. Sen bunu alıyorsun, bir hemen mızıkacısı yapıyorsun yani. Mesela ben de coştum, ne oldu bilmiyorum. Herhalde bizim Tom Meister'dan kaynaklanıyor. Allah ıslah etsin, atleti de çıkartardı böyle karşıma tezahürat yapıyor. Benim kadim dostumdur, çok güzel bir insandır. Hatta ben artık bu programları yapmazsam benden daha iyi biliyor. Gelecek o konuşacak. Hiç bitmez onda, çok güzel bir kardeşimizdir. Sizlere bu yayınları ulaştıran arkadaşlarımızın emeği büyük. Severek işlerini yapan bir küçük güzel bir cemaat, bir kalp ehli cemaat var karşımızda. Allah razı olsun. Neyse, bu reklam faslından sonra tekrar şunu hatırlatayım. İnsanın bedenine sirayet eden, bedeniyle alakalı olan meşakkate acı denir. Ruhunu alakadar eden meşakkate ızdırap denir. İnsanı olgunlaştıran her ızdıraba da çile denir. Bu tarif müthiş bir tariftir. Yani ben çok çile çektim. Ne çile çektin baba sen? Çile çektin, hala aynısın. Çocuk bile dayak yediğinde annesinden anne anne diye bağırıyor. Bu kadar şey yaptın, saçı sakalı ağarttın da bir gözyaşın var mı Hakk'a? Bir müminlerinden tutabilir. Aa, ben çok sıkıntı. O senin sıkıntı çektiğin hayvanın çektiği, taşıdığı odun mesabesindedir. Senin bedenin çekmiş o sıkıntıyı. Ruhun inlememiş bile. Neden? Artık ruhta çaresi yok. Adam ölünceye kadar bekleyeceğiz diyor. Ne iş verirsen onu alıyor. Oturmuş, hapsolmuş, köşesine çekilmiş vaziyette kalıyor. Ruh dinamiktir. Adamdan ruh çıktığında hareket ediyor mu ya? Aynı kanlı canlı adam. Hiç kanaması da yok. Ruh bir çıkıyor. Yapıyor bir ses. Hu dese yaşayacak çünkü. Hu bile diyemiyor. Göçüyor. Hadi bakalım oynat şimdi adamı, kaldır. Çok hassastı, tiki vardı. İstediğini yap, üzerine çık, zıplamıyor adam. Kılı kıpırdamıyor. O böyle kibirliydi, falancayı görmekten hiç hoşlanmazdı. Hemen yolunu değiştirdi. E şimdi bak karşısına geliyor, duruyor. Cenazesinin karşısında beğenmediği adam. Kalkıp gitse ya, hiçbir yere gidemiyor. Ruh hareket ettirir. Ama biz hareket ettireni değil, hareket edene baktığımız için yanılırız. Belalar, musibetler, sıkıntılar. Ey mümin, sen bedenden ibaret değilsin. Senin Rabbin var. Sen bu çektiğin mihnetlerle tekrar bana dön. Hak dost, gayrısı yok. Etraftan şikayet etme. Çocuğun bana bunu yaptı. Ah, Allah cezasını versin. Ne kadar emek verdim. Ah, dostlarımdan hiçbiri kalmadı. Lütuftur bu, lütuf. Allah sana o çocuğun da, o ailenin de, o dost edindiğin insanların da hakiki dost olmadıklarını gösteriyor. Daha ne istiyorsun sen? Hakiki dostun benim diyor. Daha ne istiyorsun sen? İşte Hazreti Ataullah İskenderi de buna karşılık şöyle bir şey söylüyor. Sana mahlukatı arasında değer ve kıymetini bildirmek için seni mülk alemi ile melekut aleminin affedersiniz mülk alemi ile melekut aleminin arasında orta halli yarattı Hazreti Allah. Şüphesiz sen bir cevhersin. Bütün yaratılmış olanların ve alemlerin sedefleri, incileri sende saklanmıştır. Bir ara verelim, sonra devam edelim inşallah.
Cep telefonlarınızdan mesaj yollamak için telefonunuzun mesajlar bölümüne girip mesajınızın başına moral yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı yazıp 3969'a gönderebilirsiniz.
Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Canlı yayın telefonlarımız 0212 654 45 51 ve 654 45 52.
Evet kıymetli dostlarımız, 3. bölümde sizlerle beraberiz. Bu arada elektronik postaları da şöyle bir hatırlatmak isterim. Hem arada şu anda bir şeyler yapıp da tekrar radyo başına oturan kardeşlerimiz içinde bir fırsat doğmuş olur birkaç dakika. Elektronik postalarınızda bir kere Akın kardeşimize, Kahramanmaraş'tan kardeşimize çok çok teşekkür ederiz. Kutlu doğum haftasında beraber olduğumuz arkadaşlardan selamını aldım. Bazı kardeşlerimizi ismen anmıyorum, bilemiyorum adabını işin. İsmen anmak belki problem olabilir diye. Fakat İnegöl'den bize ulaşan kardeşimize ayrıca teşekkür ediyorum. Ve Mesnevi Manevi sohbetlerini destekleyen diğer kardeşlerimizi de hürmetle yad etmek istiyorum. İnşallah elimizden geldiğince yapacağız. Siyer programı talepleri olmuş. Siyeri çok güzel anlatan kardeşlerimiz var. Benim ağzıma yakışmaz diye düşünüyorum ama talep olursa belki metinden sizlere duyduklarımı, yazılanları aktarmak mümkün olabilir. Bir telefon bağlantısı var ama ondan evvel de bir küçük söz var. Bir reklam hakkında bize ulaşmış arkadaşlarımız ve tenkitte bulunmuşlar. Reklamın benimle alakası yok. Konuşmanın başında söylemiştim, bu kurşun döktürme hikayesi gibi. Yani benimle uzaktan yakından hiç alakası yok. Fakat buna rağmen sizin bu şikayetinizi tekrar arkadaşlarımıza ilettim. Onlar da gerekli mercilere ilettiler. Bundan da emin olun. Bir de deminden beri konuştuklarımızı hiç dinlemeyen, büyük bir ihtimalle sadece programın başladığını önündeki ekrandan görüp işitmek engelli olan bir arkadaşımız değişik bazı şeyler yazmış. Ona ben yazıyla bir şey söylemeyeyim ama hadi oradan diyelim ve kendisini edebe davet edelim eğer şayet biliyorsa. Evet, şimdi de efendim telefon bağlantısı için hazırlık yaptık. Buyursunlar efendim.
Selamünaleyküm.
Alo.
Hocam. Alo, selamünaleyküm.
Şu an duyamıyorum sizi.
Alo, selamünaleyküm. Sesim geliyor mu?
Aleykümselam.
Alo. Alo.
Evet.
Alo.
Bir dakika efendim. Alo. Hemen ayarlıyoruz.
Alo. Alo.
Belki benim şu alo. Andaki ayarlamayla alakalı derken.
Alo.
Evet, duydum efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız?
Merhaba, merhaba. Herhalde telefon hatlarda bir sıkıntı olabilir.
Hiç problem yok.
Hocam, sesim gelmişken ben söyleyeyim. Hemen programı takip ediyorum. Sizin sesinizi duydum. Hemen sesini açtım radyonun. Fatih Hocam. Şöyle bir şey. Mesela ben esnafım Beyoğlu bölgesinde. Bazen çevremizde bazı arkadaşlar, tabii komşularımız var. Hiç İslamiyet'le ilgisi olmayan, alakası olmayan, abdestle, namazla, ibadet, taatla, Allah-u Teala ile mesela inanç bakımından da biraz uzak duran insanların ben Mevlana'cıyım diyorlar. Ben Mevlana'cıyım. Mevlana insan sevgisi, böyle parçalı bulutlu. Bu şekilde böyle bir konuşma tarzları oluyor. Ben buna cevap veremedim. Ben Mevlana'cıyım deyince ben cevap veremedim. Bir şey de söyleyemedim.
Evet.
Yani bunu pek anlayamadım. Yani bu tarz insanların yani Hazreti Mevlana'ya sahip çıkmalarını pek
Şimdi,
şey
evet.
yapamıyorum. İlişkilendiremedim.
Evet, hakikaten ortada bir garabet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımadan kendisinin ehl-i sünnet olduğunu iddia edenler var. Cenab-ı Ali Efendimiz radıyallahu anhı bilmeden Cenab-ı Ali Efendimiz'i söyleyenler de olabilir. Hazreti Mevlana'ya kendilerini nispet edenler noktasında biliyor musunuz aslında güzel kardeşim bu araştırılmaya ihtiyacı olan ve kökleri çok derinde olan bir meseledir. Ben size çok kısa olarak arz etmiş olayım. Çünkü siz bunu sorduğunuz için ben anlatma fırsatı bulacağım. Hemen şöyle özetleyeyim. Bir, en önce bizim klasik hocalarımızın yapması gereken tarzda bir duada bulunalım. Allah hepimizi hidayet eylesin. Bu arkadaşlarımızı da inşallah Mevlana Celaleddin Rumi gibi bir zatın söylediklerini hakikaten anlamalarını nasip eylesin.
Amin.
Yani bir kere Hazreti Pir'in en meşhur sözü, ben ömrüm olduğu müddetçe Allah'ın yolundayım. Hazreti Muhammed Mustafa'nın giden o yolun tozuyum, toprağıyım. Kim bana Allah ve peygamberden başka bir şeyi isnat eder, Müslümanlıktan ve İslam ahlakından başka bir şeyi isnat ederse, dünyada da ahirette de hem ondan uzağım, hem de dünyada ahirette ondan şikayetçiyim diyor. Şimdi bir kere bu söz zaten cevap olarak kafi değil mi güzel kardeşim?
Eyvallah.
Fakat bunun bir masum tarafı var. Masum olarak topluma mal edilen tarafı var. O da şu, pompalanan, sanki farklı bir hoşgörü getirmiş gibi Hazreti Mevlana'yı anlatma gayretinde olan basının ve medyanın inşa etmeye çalıştığı bir popülist kültür var. Ama bir de bunun farklı bir tabanı var, farklı bir kökü var. Bu bazı dinden anlamaz, hatta dinin emirlerine adeta düşmanlık yapan, Efendimiz'e bile hakaret edecek derecede hareket eden insanlar, kendi öğretimlerinde, kendi okullarında, ya ne yapacaksınız Müslüman olmayı? İşte Mevlana'yı okuyun size yeter tarzında, kendi dar alanlarında Mesnevi'yi ve Hazreti Mevlana'yı teşvik ediyorlar. Ve maalesef sanki dinden uzak olarak size bir alternatif var. İşte bu yola girmeyin ama Mevlana'yı okuyun, 2-3 tane de hikaye öğrenin, oradan yürüyün demeye getiren insanlar var. Şimdi siz bize ne düşer burada? Bize Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerine hazır birisi, bakın bir siz ne işle meşgulsünüz güzel kardeşim?
Ben büfe.
Büfe işletiyorsun. Şimdi senin muhakkak büfende şeyinden, kaşarından, sosisinden, efendim kavurmalı bilinmesine kadar çeşit vardır değil mi?
Evet.
Niye koyarsın o çeşidi? Bir tane çeşit için gelen adam senin limonatanı da içer.
Tabii.
Limonata için gelen adam kaşarlı tostunu da yer. Öyle değil mi?
Mutlaka tabii.
Yeter ki adam sevebileceği bir malzeme olsun. Senin müşterin olmaz mı o? Olur.
Evet.
Öyle değil mi?
Evet.
O zaman de ki Hazreti Mevlana'yı madem kabul ettiğini söylüyor, Hazreti Pir'in din hassasiyeti, Efendimiz'e muhabbeti hususundaki meseleleri öğrenip anlatmak da maalesef sana düşüyor. Çünkü evet, bu arkadaşımız madem ki bir güzelliği kabul etmiş, diğer taraflarının çirkin olmasına bakmayalım biz. Onun kabul ettiği güzellikten diğer güzellikleri de ona aktarmaya çalışalım. Mevzu budur diyorum. Eğer evet, sizce de kafiyse.
Hocam ağzınıza sağlık. Kafi ne demek? Allah
oldu sağlık. Güzel kardeş.
Çok istifade ettik. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Hürmet
hocam.
Ederim.
Sağ olun, var olun.
Allah'a emanet olun.
Allah razı olsun. Sağ olun.
Eyvallah. Evet dostlar. Arkadaşımızı dinledik. Evet, bundan müşteki. Tabii ben arkadaşımıza daha yurt dışında falan neler olduğunu anlatsam dudağı uçuklardı. Biz Nakşi'yiz ama Müslüman değiliz. Biz Mevlana'cıyız ama Müslüman değiliz. Şems mesela, Şems-i Tebrizi hakkında acayip bir popüler şey vardır, böyle bir akım vardır. Sanki Müslümanlığın bir efendim alternatifiymiş, sanki İslam'ın dışında bir hoşgörü vaat etmiş gibi. Habire bu insanları, bu güzel insanları farklı bir biçimde algılamaya ve başkalarına da bu şekilde tanıtmaya maalesef bir gayret vardır. Ama biraz da hani kardeşimizle konuşurken de şunu demek istiyorum. Evet, bizler bildiğimizi iddia ediyorsak ve bunlardan rahatsız oluyorsak, acaba biz ne kadar okuyor, ne kadar öğreniyoruz? Ha, bu arada bir elektronik posta geldi. Mesnevi-i Manevi'de geçen bazı hikayelerin, hatta müstehcen kabul edilen hikayelerin, bu arkadaş şöyle yazdı diye söylüyorum, çakma selefiler tabirini kullanmış, hoşuma da gitti işin açıkçası. Çakma selefiler tarafından, siz Hazreti Mevlana okuyorsunuz ama bakın orada ne acayip şöyle hikayeler var tarzında tenkitler alıyoruz dedi. Şimdi ben bu kardeşimize ve onun nezdinde siz dinleyenlerime şunu açıklayayım. İnşallah bu konuyla alakalı müstakil bir program yapacağım. Ve o programda bunların incini cincini hepsini ortaya koyacağım. Ciddi makalelerle, efendim incelemelerle bunlara gerekli cevabı vereceğim. Ama o çakma selefi denilen kişilere, Kur'an'dan öyle ayetler vardır ki bu ayetlerin tefsirini gelsinler de ulu orta halka konuşsunlar demekten de kendimi alamıyorum. Bu insanın görüşüyle alakalıdır. Arapça bir söz söyleyeceğim, sonra geçeceğim. El cahilu akluhu fizzeker. Bunu çakmalara söylediğinizde eminim ki kırık dökük Arapça ile bile anlaşılan bir kelimedir. Dolayısıyla Mesnevi'de sadece bunu görmeleri normaldir. Öte taraftan çakma selefi bile demeyelim, aramızdaki zıtlaşmaları açmayalım diye ümit ediyorum. Fakat bu kelimeyi son defaya mahsus olarak kullanıp niye beğendiğimi de zikretmeden geçemeyeceğim. Efendim, bendeniz şu anda Türkiye radyolarından ilan ediyorum. Ben bir selefiyim efendim. Evet, yanlış duymadınız. Ben elimden geldiği kadar gayret eden bir selefi olmaya çalışıyorum. Selefiyim, o yüzden de Hanefiyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine uygun yaşamak istediğimden dolayı bu hususta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına mensubum. O ashabtan, o ayetten konuştuğu için, ben onu takip ettiğim için, selefi olmak istediğim, benden evvelki aslafa, eslaf dediğimiz ilk nurlu halkaya erişmek için Hanefiliği kendi fıtratıma ve hayat şeklime uygun buldum. Şu anda Hanefi mezhebinde selefiliği, yani selefiliğin hakikatini yaşamak, öğrenmek üzere gayret ediyorum. Çakma selefi tabiri o yüzden çok hoşuma gitti. Yoksa zıtlaşmak için değil. İşte Abdüsselam efendim, Abdüsselam İbn-i Meşiş'in ve Abdüsselam el-Esmer'in Libya'da kabrinden çıkartıp insanlar türbesini ziyaret ediyor diye çıkartmaya çalışan zihniyetin neresi selefidir? Halep'in hemen birazcık ilerisindeki sahabeyi çıkartmışlar. İnternetten de görebilirsiniz. Yüzündeki şekil, kılı, kıyafeti bile bozulmamış. Yine de korkmuyorlar, Allah'tan korkmadıkları için almışlar götürmüşler. Ne olacakmış? İnsanların itikadını kurtaracakmış. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Başı var. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Bu çakmaların bize çaktıkları çok büyük kazıklar var. Aslında mesele selefilik falan değildir. Mesele modern dünyaya ayak uydurma ve dini kendi anlayışlarına göre uydurmak gayretidir. Nitekim bunu Adeviye meydanında canhıraş şekilde bütün dünyaya feryat eden ve birleşen Müslüman halk, şu anda bu çakmaların çaktıkları kazıkları çıkarmakla meşguller. Onlar da işte Tahrir meydanında kurşunlanan Müslümanlar olduğunda Allahu Ekber diye tekbir getirmekteler. Bu mu selefilik? Bu mu ashabın ahlakı? Bu mu ortaya çıkarttığı insan? Bu mu herkesi kafir görerek yaftalamak? Bu mudur iman? Bu mudur İslam? Sözlerinin altından kalkamazlar. Birkaç hikayenin varlığını düşünerek veya hiç incelemeden atarak tutarak kabahat bulurlar ama bu şekilde kendilerinin varlığı bile maalesef çok büyük bir hata ve tehlikedir. Neyse, bu başka bir bahistir. Bunu inşallah konuşuruz. İlmi temellerini de konuştururuz. Şu anda Müslümanları kendi köklerinden ayırıp onların kendi birikimlerinden uzaklaştırılarak bir süper güçlerin eyaleti, süper güçlerin yönettiği bir toplum haline getirme isteğinin sözüm ona dinden bir mesnet bulma hikayesidir. Çakma selefiliği konuşuyorum. Ben selefi olarak İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Şafii'yi, efendim İmam-ı Malik'i, İmam-ı Hanbel'i, İmam-ı Cafer-i Sadık'ı bile hatta zikredebilirim. Çünkü insanların bazı şeyleri tahrif etmesi o güzel insanların yollarının bozuk olduğunu göstermez. Evet dostlar, bunu böylece zikretmiş olalım. Şimdi biz tekrar Ataullah İskenderi Hazretleri, başka telefon yoksa biraz bunlar şey olabilir ama neticede konuşmak da lazım. Yani hakikatleri, hakikat kısmıyla ve reel, yani dünyamıza artık yansımış kısmıyla vakaları incelememiz lazım ki biz burada Mesnevi okuyoruz derken başımızı gömdük toprağa, dünyadan haberimiz yok denilmesin. Evet, ayak sabit bir yerdedir ama semazenin çarkı gibi daima çark etmekte ve temaşa etmekteyiz. Evet, Hikem-i Atayi'de şöyle diyorduk. Sıkıntılar aslında bizi kendi fasit dairemizden çıkartmak için, kendi fasit efendim benlik alanımızdan çıkartmak için nedir? Bir vesiledir. Bunu böyle görmek lazım. Aa, telefon mu geldi? Peki. Açmış idik hikmetli sözleri. İnşallah hikmete vesile olur. Alo, buyurun efendim.
Selamun aleyküm hocam.
Aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullah.
Allah razı olsun. Allah bereket mübarek ihsan eylesin.
Amin efendim. Dualarınızla
çok
inşallah.
Çok hoş, istifadeli, güzel. Sizin dininizden de hoş.
Sağ olun efendim.
İstifade ettiğimizi düşündüğümüz bir program. Allah razı olsun. Öncelikle böyle bir teşekkür etmiş olalım.
Çok teşekkür ederim. Bil mukabele efendim. Buyurun.
Hocam, sorumu tam aktarıp aktaramayacağından emin değilim. Yanlış anlaşılmak da istemem ama merakla şayan bir soru olduğunu düşünüyorum şahsım adına.
Evet, estağfurullah.
Şimdi zatın ismi Celaleddin Rumi.
Evet.
Fakat baştaki Mevlana sonradan, yani tarihçesi ya da bu ismin ilavesi ne şekilde olmuş? Yani bazı kesimler tarafından bunun mahsurlu olduğu söyleniyor. Biz biliyoruz ki El Mevla Allah'ın Esma-i Hüsna'sındandır. Biz evet, her namazda okuduğumuz Makara Suresinin son ayetinde Ente Mevlana ifadesini Allah'a hasrediyoruz.
Evet, ni'mel Mevla ve ni'mel nasir şeklinde.
Şimdi
de
şimdi Celaleddin Rumi'nin ön tarafındaki Mevlana katılımı ne şekilde olmuştur?
Hemen söyleyeyim.
Onun bir mahsuliyeti var mıdır vesaire vesaire. Bu manada bir sorum olacaktır.
Çok güzel bir soru. Allah razı olsun. Hem böylece ne kadar bilindiği veya konuşulduğunu düşünsek de bunların hala soru haline gelmesiyle sizin vesilenizle biz de şimdi tekrar konuşmuş olacağız. Çok çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Bendeniz, sağ olun. İsterseniz size yazmasın telefon. Radyodan dinleyin. Hem daha rahat dinleme imkanına kavuşmuş olursunuz.
Peki, çok teşekkür ederim.
Hürmetlerimi arz ederim efendim. Evet, arkadaşımızın söylediği gibi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi olarak söylediğimiz bu büyük velinin Mevlana ismi kendisi göçtükten sonra sevenleri tarafından söylenmiş midir? Evet. Hayattayken Mevlana tabirini ancak yakın dostları söylüyordu. Şimdi bunu şöyle bir çerçeveden bakmamız lazım. İşte demin hani bir çakmalardan bahsettik ya, bu kardeşimiz için söylemiyorum. Bu bizim alanlarımızı daralttığı için, kitapları da birkaç kitap zannettiğimizden dolayı bu engin medeniyetin mensuplarının sahip olduğu eserlerden, fikirlerden çok uzaklaştık biz. Şunu söyleyeyim. Hazreti Pir'e Hüdavantkar ismini daha çok kullanıyorlar. Mevlana aslında Allah insanı, Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan ve Mevla'ya giden yolda rehber edindiğimiz kimse demektir. Bir kere hemen cevabını verelim. Kur'an-ı Kerim'de Mevla tabiri başka bir zatın sahipliği manasında kullanılmıştır. Bir. İki. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde ve hayat-ı sahabede, bilhassa hadislerle Müslümanlığa bakarsanız Hazreti Ömer'le alakalı kıssada Hazreti Ali'nin menkıbesinin faziletinin geçtiği bölümde şöyle bir şey geçer. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ömer zamanında meclise girer. Bunun üzerine Hazreti Ömer de Mevlamız, hoş geldin, Efendimiz, sahibimiz manasına Mevla kelimesini kullanır. Ya Mevla'ya şeklinde, merhaben diye kendisini selamlar. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz de der ki estağfurullah, hani şey yaparız ya, bize bir iltifat edildiğinde müminlerin bir hareketi vardır ya, estağfurullah mahcup oluyorum şeklindeki durumdan rahatsızlığını söyleyince Hazreti Ömer Efendimiz çıkışır. Vallahi ben Resulullah'tan duydum. Ben kimin Mevlasıysam, yani efendisiysem, Ali de onun efendisidir dedi. Resulullah bizim efendimizdir. O ahirete intikal etmiştir. Sen de bizim efendimizsin derken aynı Mevla tabirini kullanmaktadır. Buradaki niyet farkı vardır. Bir insan birisine taabbüt maksadıyla gözünü bile kapatsa secde hükmündedir. Ama eğilmesi tazim manasıysa ibadet hükmündeki o şekil olmadığından dolayı hiçbir zaman şirkle aynı kefeye konulmaz. Nitekim Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la karşılaşan babaları ve kardeşleri Yusuf'a secde ettiler. O tazim eğilmesiydi. Taabbüt secdesi değildi. Mevla kelimesi bizim geleneğimizde vardır. Bakın bendeniz medrese tahsilinden de biraz uğraşmış kardeşinizin metin ezberleri yaptım, şark usulü. Biraz Arabi, İslami ilimlerle meşgul oldum. Birçok kitabın başlangıcında o kitabın müellifini anlatırken şeyh vesaire falan filan diye zikreder, Mevlana der. Mevlana ve imam tabirlerini hepsi kullanırlar. Oradaki Mevlana, yolunu takip ettiğimiz, bu ilmi kendisinden öğrendiğimiz zat manasındadır. Son bir tarif. Mevlana tabiri, biz hakiki olarak bu yolda ilerleyemedik ama bizi görüp de İslam'ı bundan ibaret zannetmeyin. İslam'ı temsil eden bizim bir büyüğümüz var. Ona bakın da bizim mensup olduğumuz dinin ve inancın ne kadar güzel olduğunu görün manasına ittifakla verilmiş bir isimdir ki bu Mevlana Celaleddin Rumi tabiri hem o yöre, coğrafya, hem hadis hem ayet, hem de bizim ilmi geleneğimizde kullanıla gelen, hiçbir mahsuru da olmayan ve Cenab-ı Hakk'ın Mevla oluşuyla da doğrudan bu şekilde alakalı olmayıp o Mevla'ya tabi oluşla elde edilen, fakat kendisi söylemeyip başkaları tarafından hüsnü zanla kabul edilen bir lakaptır. Herhalde en kapsamlı tarifi yani şu saatler itibariyle mümkün olan çerçevede acizane yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Evet, Hikem-i Atayiye'den de bu sözleri hatırlatarak programımızı sırlayalım. Fasit dairenden çıkman için Cenab-ı Hak sana birçok meşakkat gönderir. Eğer bu meşakkatler, hastalıklar olmasaydı sen bir insan heykeli gibi olurdun. Adeta soğuk, somut, insana benzeyen fakat ruhsuz bir varlık olurdun mealindeki sözlerini hatırlatmış oluyorum. İnşallah Cenab-ı Hak ibret olanlardan değil, ibret alanlardan eylesin. Her türlü meşakkati Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmaya vesile olan ve bu hayatı seyr-i sülük gibi görüp her aldığı nefes kendisi için mahsa hayır olan kullarından eylesin. Sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti ve salatü selamı daima sizinle beraber olsun. Allah'a emanet olun ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.